Ayrım 27.
Karlar Kraliçesi 1. Öykü Ayna ile Parçaları. Hadi bakalım başlıyoruz. Öykünün sonuna gelince şimdi bildiğimizden çok daha fazlasını bileceğiz. Çünkü kişilerimizin arasında berbat biri var. Hepsinin en kötüsü, şeytanın ta kendisi var. Bir gün keyfine hiç diyecek yoktu. Bir ayna yapmıştı. Bu aynanın da görünmedik bir özelliği vardı. Bu aynada yansıyan her iyi, her güzel şey neredeyse hiçe iniyor ama hiç değeri olmayan, hem de çok çirkin görünen her şey bu aynada beliriyor, büsbütün çirkinleşiyordu. En güzel görünümler bile haşlanmış ıspanakları andırıyordu bu aynanın içinde. En iyi, en dürüst insanlar canavarları andırıyor, baş aşağı duruyorlardı. Yüzler tanınmayacak ölçüde değişiyordu. Bir ufak çil, ağzı da burnu da kaplayıp görünmez edebiliyordu. Aman ne eğlenceli diyordu şeytan. Birinin aklına şöyle iyi bir düşünce gelmeye görsün, hemen bir yüz buruşturma görülüyordu aynada. Bu da şeytanı güldürüyor, ustaca buluşuna sevindiriyordu. Okuluna gelen küçük şeytanlar, ya şeytanlık okulu da vardı. Bunun bir mucize olduğunu söylüyorlardı dört bir yanda. Hele şükür, dünyanın da insanların da gerçek yüzü görülebilecek diyorlardı. Ayna ile dört bir yana koşuyorlardı. Böylece ne biçimi değişmedik adam kaldı ne ülke. Meleklerle alay etmek için göğe de yükselmek istediler. Ayna ile yükseklere çıktıkça aynanın yüz buruşturduğunu gördüler. Tutmakta güçlük çekiyorlardı. Gittikçe daha yükseklere uçtular, gittikçe daha çok yaklaştılar meleklere. O zaman ayna öyle bir yüz buruşturdu, öyle korkunç bir tepinme tepindi ki ellerinden kurtuluverdi. Yere düşüp parçalandı, yüz milyonlarca, milyarlarca, hatta daha da çok parçaya ayrıldı. Eskisinden de zararlı olmaya başladı o zaman. Öyle ya, bu parçaların birçokları kum tanelerinden de ufaktı. Her yanına yayıldılar dünyanın. İnsanların gözlerine girdiler. Bir kez girdikten sonra bir daha hiç çıkmak bilmiyorlardı. O zaman da insan her şeyi biçimsiz görüyordu. Sonra bu parçalar tüm aynanın özelliklerini yitirmiş de değildi. Bu yüzden zavallı adamlar her şeyin kötü yanını görüyorlardı. İş bu kadarla kalmadı. Bazılarının da yüreğine yerleşti bu parçalar. Sonucu çok korkunç oldu. Bu insanların yüreği birer buz parçasına döndü. Öylesine soğuk, öylesine duygusuz duruma geldi. Aynanın kimi parçaları cam diye pencerelere takılabilecek kadar büyüktü. Ama bu camlardan dostlara bakmak hiç hoş değildi. Daha başka parçaları gözlük diye kullanıldı. Kötü insanlar açık görüşlü ve dürüst görünmek için bu gözlükleri takıyorlardı. Bu gözlüğü bunların üstüne oturttular mı, aynasına bakan şeytan gibi gülüp alay ediyorlardı. Her yanda gördükleri çirkinliklerde koltuklarını kabartıp sapkın düşüncelerini azdırıyordu. Dev bir aynaydı bu. Yel parçalarını havalara saçtı durdu. Şimdi iyi dinleyin. İkinci öykü. Bir küçük oğlanla bir küçük kız. Büyük kentte öyle çok ev, öyle çok aile vardı ki insanlar öyle çoktur ki herkesin bahçesi olamaz. Bunun için çoğu insanlar saksılardaki çiçeklerle yetinmek zorundadırlar. Ama iki yoksul çocuk, bir çiçek saksısından biraz daha büyük bir şey, neredeyse bir bahçe edinmenin yolunu bulmuştu. Kardeş değillerdi ama kardeş gibi severlerdi birbirlerini. Evleri karşı karşıyaydı. İkisi de büyükleriyle birlikte tavan arasında otururdu. Komşu evlerden birinin çatısının ötekinin çatısına pek yaklaştığı, olukların saçak boyunca uzandığı yerde iki evin de birer penceresi vardı. Bir pencereden ötekine varmak için oluklara basıp geçmek yeterdi. Her iki aile de penceresinin önüne bir tahta sandık koymuştu. Bunların içinde de mutfakta kullanılan ufak tefek şeylerle birer gül ağacı vardı. Evet, her sandıkta bir gül ağacı vardı. Çok da güzel açarlardı. Sonra büyüklerin aklına sandıkları olukların enlemesine koymak geldi. Böylece bir pencereden bir pencereye varıyorlardı aşağı yukarı. Hem de iki çiçek tarlasını andırıyorlardı. Bezelyelerin kolları sandığın üzerine düşüyor, güller uzun dallarını uzatıyor, pencereyi çerçeveliyor, birbirlerine doğru eğiliyorlardı. Yeşillikten, çiçeklerden yapılmış görkemli bir zafer anıtı diyeceği gelirdi insanın. Sandıklar çok yüksekte bulunduğu için çocuklar oraya tırmanmamak gerektiğini bilirlerdi. Ama arada sırada buraya çıkmalarına, güllerin altındaki küçük kanepeleri birlikte oturmalarına izin verilirdi. Burada oynamak çok hoş oluyordu. Kış gelince bu hazları tadamıyorlardı. Pencereler çoğu zaman tümden buz tutuyordu. O zaman sobanın üstünde bakır paralar ısıtıp sıcak parayı donmuş camın üzerine koyuyorlardı. Hoş mu hoş, yuvarlak, yüz yuvarlak bir gözetleme deliği açılıyordu böylece. Her pencerede, her deliğin ardında sevgi dolu bir göz bakıyordu. Küçük oğlanla küçük kızdı bunlar. Oğlanın adı Kay, kızın adı Gerda'ydı. Yazın bir sıçrayışta bir araya gelebiliyorlardı ya, kış geldi mi birçok katlardan aşağı inmek, bir o kadar da çıkmak gerekiyordu. Dışarıda karlar uçuşuyordu. Çok yaşlanmış olan büyük anne, "Ak arılar bunlar, oynaşıyorlar," diyordu. "Kraliçeleri de var mı?" diye sordu küçük oğlan. Öyle ya, gerçek arıların bir kraliçesi olduğunu biliyordu. "Var," dedi büyük anne de. "En sık topluluğun ortasında uçar, en büyükleridir. Hiçbir zaman yerde kalmaz. İnmesiyle havalanıp kalın bulutlara dönmesi bir olur. Kış gecelerinde kentin sokaklarında koşar durur. Pencerelere yaklaşıp odaların içine bakar. Pencereler garip garip donarlar o zaman. Çiçeklerle kaplanmış gibi kaplanıverirler." Çocuklar büyük annenin doğru söylediğini anladılar. "Evet, ben de gördüm," dediler. Küçük kız, "Karlar kraliçesi buraya girebilir mi?" diye sordu. "Gelsin de görsün," dedi oğlan. "Sobanın üstüne koyarım onu, o da erir." Büyük anne onun saçlarını okşadı, başka öyküleri anlattı. Küçük Kay gece yarı yarıya soyunduktan sonra pencerenin yanındaki iskemleye tırmandı, küçük delikten dışarıyı gözetledi. Kimi kar taneleri düşüyordu, içlerinden biri, en büyükleri, çiçek sandıklarından birinin kıyısında kaldı. Yavaş yavaş büyüdü, Gerda'dan büyük bir kız oldu. Binlerce kar tanesinden yapılmışa benzeyen çok güzel bir ak tül giymişti. Güzeldi, hoştu ya, buzdandı, çok parlaktı, gözleri kamaştırıyordu ama canlıydı. Gözleri iki yıldız gibi kıvılcımlanıyordu, rahat değillerdi. Başıyla pencereye doğru bir işaret yaptı, elini kaldırdı. Küçük oğlan korktu, iskemleden aşağıya atladı. Pencerenin önünden büyük bir kuş geçer gibi oldu o zaman. Ertesi gün yaman bir don oldu, sonra buzlar erimeye başladı, sonra da bahar geldi. Güneş parlıyor, tomurcuklar beliriyor, kırlangıçlar yuva yapıyorlardı, pencereler açılıyordu. Bizim çocuklar da gene küçük bahçelerine oturmaya başladılar. O yıl güller çok güzel açtı. Küçük kız güllerle ilgili bir şarkı öğrenmişti. Söylerken kendi güllerini düşünüyordu. Küçük oğlanı da söyledi bu şarkıyı, sonra birlikte söylediler. El ele veriyor, gülleri öpüyor, güneşin dupduru aydınlığına bakıyorlardı. Ah, ne güzel yaz günleriydi onlar. Çiçeklenmekten hiç bıkmayacakmış gibi duran güzelim gül ağaçlarının yanında açık havada olmak ne güzeldi. Bir gün Kay'la Gerda oturmuşlar, resimli bir kitapta hayvan, kuş, kelebek resimlerine bakıyorlardı. Birden saat 5'i vurdu. Kay, "Ay, gözüme bir şey kaçtı," dedi. "Ay, yüreğime bir şey battı." Küçük kız boynundan tutup baktı. O da gözlerini kırptı. Hayır, görünürde bir şey yoktu. "Çıktı herhalde," dedi Kay. Ama çıkmamıştı. Hem de şu kötü aynanın parçalarından biriydi. Hani anlatmıştık ya, şeytanın aynasının içine yansıyan, her iyiyi, her güzeli, küçük çirkin gösteren, bayağı iğrenç olan her şeyi, her kusuru hemencecik belirti veren aynanın toz gibi ufak parçalarındandı. Sayısız parçalardan biri zavallı Kay'ın gözüne girmiş, yüreğine de işlemişti. Yüreği çok geçmeden katılaşacak bir buz parçası oluverecekti. Artık hiçbir sızı duymuyordu ama cam içindeydi. Kopardığı çığlığa üzülmüş olan küçük kıza, "Neden ağlıyorsun?" diye sordu. "Çok çirkin oluyorsun böyle, tuu!" Sonra çevresine bakarak haykırıverdi. "Bu gülü kurt yemiş, bak nasıl da iğri. Pis güller bunlar, sandıklarına benziyorlar." Sandığa bir tekme indirdi, sonra iki gül kopardı. "Kay, ne yapıyorsun?" diye bağırdı küçük kız. Kay onun böyle ürperdiğini görünce bir gül daha kopardı. Sevgili arkadaşına bir Allah'a ısmarladık bile demeden penceresinden içeri girdi. Ne yaparsınız? Büyülü cam parçasının etkisiydi bu. Sonra Gerda resim kitabını alıp yanına gidince Kay bunun bebeklere yarayacağını söyledi. Büyük anne masal anlattı mı her zaman söyleyecek bir şeyler buluyordu. Hatta fırsat buldu muydu onun ardından yürüyor konuşmasına öykünüyordu. İyi de beceriyordu bunu. İnsanlar gülüyorlardı. Çok geçmeden sokakta herkesin ardından gidip herkese öykünmeyi de becerdi. Biraz tuhaf kaçan, insanların hoşuna gitmeyen her şeye öykünüyor, benzetmeyi de beceriyordu. Bu çocuk çok akıllı diyordu her gören. Ama gözüne kaçan camla yüreğine giren cam yapıyordu bu etkiyi. Kendini bütün ruhuyla seven küçük Gerda'yı bile alaya aldı bu yüzden. Oyunları eski oyunlarından bambaşkaydı, çocuk oyunları değildi. Bir kış günü büyük bir büyüteç çıkardı, mavi ceketinin bir ucuna gelip üzerine birkaç kar tanesi düşürdü. ''Gel de şu camın içinden bak Gerda'' dedi. Karlar çok daha büyük görünüyor, her biri çok güzel bir çiçeğe ya da on köşeli bir yıldıza benziyordu. Çok güzeldi. ''Ne tuhaf görüyor musun?'' dedi Kay. ''Gerçek çiçeklerden daha ilginç, en ufak bir kusuru da yok. Böylesine çabuk erimeleri çok üzücü.'' Böyle olmasa bir kar tanesinden daha güzel bir şey olmazdı. Ertesi gün ellerinde kürklü eldivenleri sırtında kazayla geldi. Büyük alana gitmek için izin aldım. Öteki çocuklar da orada oynuyor dedi sonra gitti. Alanda açık göz çocuklar çoğu zaman kızaklarını bir köylü arabasının ardına sağlamca bağlar, epey bir yol boyunca arkalarından giderlerdi. Eğlenceli bir şeydi bu. Neyse oyun tam kıvamındayken büyük bir kızak geldi. Her yanı apaktı. İçine de ak bir kürke bürünmüş, ak kürkten bir başlık giymiş bir kişi oturmuştu. İki kez dolaştı alanı. Kay da küçük kızağını çabucak ona bağladı, başladılar kaymaya. Büyük kızak gittikçe hızlandı, bir komşu sokağa saptı. Arabayı süren kişi dostça bir işaret yaptı Kay'a. Kay ne zaman kızağını çözmek istese bu kişi yeniden başını çevirip bir işaret ediyor, Kay da oturup kalıyordu. Kentin kapısından çıktılar. O zaman öyle sık bir kar yağmaya başladı ki küçük çocuk kendi ellerini bile göremez oldu. Kay korktu. En sonunda kızağını ötekine bağlayan ipi çözdü. Ama hiçbir şey değişmedi. Sanki ötekine perçinlenmişti küçük kızağı. Yel gibi gidiyorlardı. Var gücüyle bağırdı ya kimsecikler duymadı. Kar kamçı gibi çarpıyor, kızak kayıp gidiyordu. Kimi zaman birdenbire sıçrıyordu. Dua etmek istedi ya çarpım tablosundan başka hiçbir şey gelmedi aklına. Kar taneleri gittikçe büyüdü, iri ak tavuklara benzediler en sonunda. Birdenbire geri çekildiler. Büyük kızak durdu. Kızağı süren kişi kalktı. Paltosu da, kürk başlığı da kardan başka bir şey değildi. Kendisi de iri, ince, uzun bir kadındı. Aklı gözleri kamaştırıyordu. Bu kadın karlar kraliçesiydi. Epeyce yol aldık, üşüyor musun? Gel de ayı postuma bürün dedi. Onu kızağına aldı, kürkünü üzerine yaydı. Kar, bir kar yığınının altında kaybolduğunu sandı. Hala üşüyor musun dedi karlar kraliçesi. Sonra kayı alnından öptü. Aman tanrım. Buzdan da soğuktu bu öpüş. Yarı donmuş olan yüreğine kadar işledi. Kay neredeyse ölecekmiş gibi bir duyguya kapıldı. Ama yalnız bir an sürdü bu durum. Sonra iyi geldi. Çevresindeki soğuğu duymaz oldu. Kızağım nerede? Kızağım. Kızağımı unutma. Önce bunu düşündü. Ak tavuklardan birine bağlandı kızak. Ak tavuk da bunu sırtında taşıyarak arkalarından uçtu. Karlar kraliçesi bir kez daha öptü Kay'ı. O zaman Kay küçük Gerda'yı da büyük annesini de unuttu. Evinde kim var kim yoksa hepsini unuttu. Artık öpülmeyeceksin dedi Karlar Kraliçesi. Bir daha öpersem ölürsün. Kay Karlar Kraliçesine baktı. Kraliçe çok güzeldi. Kay böyle akılla, güzellikle parlayan bir yüzü daha düşünemezdi. Penceresinde durup kendisine baktığı zaman buz gibi bir görünüşü vardı. Şimdi o görünüşü geçmişti. Karlar kraliçesi kusursuzdu ona göre. Hiç korkmuyordu. Ona kafadan hesap yapmasını bildiğini, kesirleri bile kağıtsız kalemsiz hesapladığını, ülkenin yüz ölçümünü, nüfusunu da iyi bildiğini anlattı. Kraliçe arada sırada gülümsüyordu. Kaya öyle geldi ki gene de yeterli değildi bildikleri. Havada uçsuz bucaksız boşluğa baktı. Kraliçe de kendisiyle birlikte uçtu. kara bir buluta kadar uçtular. Fırtına homurdandı, böğürdü. Sanki eski şarkılar söylüyordu. Ormanlar, göller, denizler, ülkeler üstünden uçtular. Alt yanlarında soğuk yer ıslık çalıyor, kurtlar uluyor, karlar ışıldıyor, kara kuzgunlar bağırıyordu. Ama en yukarıda büyük, aydınlık ay parlıyordu. Kay bu uzun kış gecesi boyunca hep ona baktı. Gün doğduğu zaman karlar kraliçesinin ayakları dibinde uyudu. Üçüncü öykü. Büyücü kadının çiçekli bahçesi. Peki küçük Gerda nerede şimdi? Kay gittikten sonra Gerda ne oldu? Çırpınıp duruyordu. Neredeydi Kay? Kimsecikler bir şey bilmiyor. Kimsecikler ondan haber vermiyordu. Çocuklar kızağını başka bir kızağa, çok güzel, çok büyük bir kızağa bağladığını, bu kızağın da önce sokağa sapıp sonra kentten çıktığını söylüyorlardı yalnız. Kimseler bilmiyordu nerede olduğunu. Çok gözyaşları döküldü. En çok da küçük Gerda ağladı. Sonra Kay'ın öldüğünü söylediler ona. Kentin hemen yanından geçen ırmakta boğulduğunu söylediler. Ah, günler ne kadar uzun, ne kadar da karanlık geçti. Sonra bahar geldi, güneş ısındı, küçük Gerda, Kay öldü, Kay bir daha dönmemesiye gitti diyordu. Sanmıyorum dedi güneş ışını. Öldü, onu bir daha hiç görmeyeceğim dedi kırlangıçlara, kırlangıçlar. Hiç sanmıyoruz diye yanıtladılar. Sonunda Gerda kendisi de inanmadı. Yeni kırmızı kunduralarımı giyeceğim dedi bir sabah. Kay bu kunduraları hiç görmedi. Sonra ırmağa gidip onun ne olduğunu soracağım. Daha çok erkendi. Büyük anne uyuyordu. Onu öptü. Kırmızı kunduralarını giydi. Tek başına kentten çıkıp ırmağa geldi. Sevgili oyun arkadaşımı elinden aldığın doğru mu? Onu bana geri verirsen kırmızı kunduralarımı sana armağan ederim dedi. Dalgalar tuhafça sallanarak yanıt veriyorlarmış gibi bir duygu uyandı içinde. O zaman kırmızı kunduralarını, elindeki şeylerin en değerlisini çıkardı, ikisini de ırmağa attı. Ama kunduralar kıyıya düştü. Küçük dalgalar da hemen toprağa, ona doğru getirdi bunları. Sanki ırmak küçük Kay'ın kendisinde olmadığını belirtiyor. Bunun için Gerda'nın en değerli malını almak istemiyordu. Ama Gerda kunduraların yeterince uzağa atmadığını sandı. Sazlar arasında duran bir kayığa bindi. Kayığın ucuna kadar gidip kunduraları attı. Ama kayık iyi bağlanmamıştı. Gerda'nın kımıldatması üzerine kıyıdan uzaklaştı. Küçük kız bunu görünce çabucak dönmek istedi. Ama o kayığın önüne gelinceye kadar kayık bir kulaç uzaklaşmıştı kıyıdan. Sonra hızla akıntı aşağıya gitmeye başladı. Gerda korktu. Ağlamaya başladı. Ama kimse işitmedi sesini. Bir serçeler işitti. Onlar da onu karaya getiremezlerdi. Ama onu avutmak ister gibi ırmak boyunca uçarak ''Buradayız, buradayız'' diyorlardı. Tekne hep akıntıyı izlemekteydi. Gerda ağlamayı kesmiş, sakinleşmişti. Ayaklarında yalnızca çorapları vardı. Kırmızı patikleri de suda yüzüyordu ama kendilerinden daha hızlı giden kayığa yetişemiyorlardı. İki kıyı da güzeldi. Çok güzel çiçekler, yaşlı ağaçlar, tepeler görünüyordu. Tepelerde koyunlar, inekler vardı ama bir tek insan görünmüyordu. Küçük Gerda, belki de ırmak beni küçük kaya götürüyor diye düşündü. Bu düşünce keyfini yerine getirdi. Kalktı, saatler boyunca güzelim yeşil kıyılara baktı. Büyük bir kiraz bahçesine geldi böylece. Burada pencereleri kırmızılı mavili, damı ottan bir küçük ev vardı. Evin önünde de iki tahta asker kayıkla geçenlere silah çekiyordu. Gerda onları canlı sanıyordu. Seslendi ama yanıt vermediler. Çok yakınlarına geldi. Irmak dosdoğru karaya itiyordu kayığı. Gerda daha güçlü bir sesle bağırdı. Ama çok yaşlı bir kadın çıktı evden. Bir bastona dayanıyordu. Üzerinde çok güzel çiçek resimleriyle süslü bir büyük şapka giymişti. ''Vah zavallı çocuk'' dedi yaşlı kadın. ''Bu hızla bu kocaman ırmakta nasıl geldin? Dünya içinde nasıl bunca uzaklara sürüklendin?'' Yaşlı kadın suya girip bastonunu kayığa geçirdi, çekti, Gerda'yı alıp yere bıraktı. Gerda yeniden toprağa kavuştuğuna seviniyor diye bilinmedik yaşlı kadından biraz korkuyordu. Yaşlı kadın ''Anlat bakalım kimsin, buralara nasıl geldin?'' dedi. Gerda bütün olup bitenleri anlattı. Yaşlı kadın başını sallıyor, hımm hımm yapıyordu. Yerde her şeyi anlatıp da kadına küçük kayı görüp görmediğini sorunca kadın evinin önünden geçmediğini ama bir gün nasıl olsa geçeceğini, Gerda'nın üzülmemesini, kiraz yemesini, bütün resim kitaplarından daha güzel olan her biri bir öykü anlatmasını bilen çiçeklerine bakmasını söyledi. Gerda'nın elinden tuttu, birlikte eve girdiler, kadın kapıyı kapadı. Pencereler yüksekteydi. Camlar kırmızı, sarı, mavi renkteydi. Gün ışığı bu renklerden geçince içeride bambaşka oluyordu. Ama masanın üstünde çok güzel kirazlar vardı. Gerda canının istediği kadar yedi. Buna izin vardı. O yerken yaşlı kadın da bir altın tarakla onun saçlarını tarıyor. Gerda'nın güzelim sarı saçları bir güle benzeyen küçük sevimli yuvarlak yüzünün çevresinde kıvrılıp parıldıyorlardı. ''Senin gibi küçük, sevimli bir kızım olmasını ister dururdum.'' dedi yaşlı kadın. ''Bu işin üstesinden nasıl geleceğiz göreceksin.'' Gerda'nın saçlarını taradıkça kızcağız sevgili Kay'ı unutuyordu. Öyle ya, yaşlı kadın büyüden anlardı. Anlardı ya, kötü değildi. Yalnız biraz eğlenmek için büyü yapardı. Şimdi Gerda'yı alıkoymak istiyordu. Bunun için bahçeye çıktı, bastonunu güllere doğru uzattı. Çiçek açmış olmaları boşunaydı. Hepsi de kara toprağa gömüldü. Yerleri bilinemezdi artık. Yaşlı kadın Gerda gülleri görür de kendi güllerini düşünür. Küçük Kay'ı anımsayıp onu bulmak üzere kaçmaya kalkar diye korkuyordu. Bundan sonra çiçekli bahçeye götürdü Gerda'yı. Ah, bu ne hoş bir koku, bu ne tantana. Bütün çiçekler, hem de bütün mevsimlerin çiçekleri açılmıştı. Hiçbir resim kitabı böylesine güzel, böylesine çeşitli olamazdı. Gerda keyfinden zıpladı. Güneş iri kiraz ağaçlarının ardına ininceye kadar oynadı. Sonra mavi menekşelerle dolu, kırmızı ipekten çarşaflı, çok güzel bir yatakta yattı, uyudu. Düğün gününde bir kraliçe kadar güzel düşler gördü. Ertesi gün gene çiçeklerle oynadı. Çok günler geçti böylece. Gerda her çiçeği tanıyordu. Çok olmasına çoktular ya, bir tanesi eksikmiş gibi geliyordu ona. Ama eksik olan hangisiydi bunu bilmiyordu. Bir gün otururken kadının çiçek resimleriyle dolu şapkasına bakıyordu. En güzel çiçeğin gül olduğunu gördü. Yaşlı kadın öteki gülleri yer altına kovarken bunu unutmuştu. Ya böyledir işte, her şeyi düşünemez ki insan. ''Nasıl olur?'' dedi Gerda kendi kendine. ''Burada gül yok.'' Çiçekliklere koştu, aradı, aradı, bulamadı. Yere oturdu, ağladı. Sıcak gözyaşları gül ağaçlarından birinin toprağa gömüldüğü yere düştü. Gözyaşlarıyla sulanan topraktan bir küçük ağaç çıktı birden. Gömüldüğü zamanki gibi çiçekliydi. Gerda kollarını ağaca doladı, gülleri öptü, evlerindeki güzelim gülleri, aynı zamanda da küçük Kay'ı düşündü. ''Ah, ne kadar zaman yitirdim.'' dedi küçük kız. ''Kay'ı bulacaktım. Nerede olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu güllere. ''Öldü mü dersiniz?'' Güller. ''Hayır, sanmıyoruz.'' dediler. ''Bütün ölüler yer altındadırlar. Biz de yer altındaydık. Kay orada yoktu.'' ''Teşekkür ederim.'' dedi küçük Gerda. Öteki çiçeklere gitti. Yapraklarının arasında göz gibi duran yerlerine baktı, sordu. ''Kay nerede biliyor musunuz?'' Ama her çiçek güneşe dönmüş, kendi bildiği öyküleri anlatıyordu. Küçük Gerda bu öykülerin birçoklarını dinledi. Hiçbir çiçek Kay konusunda bir şey bilmiyordu. Ya kırmızı zambak ne diyordu? Davulu duyuyor musun? Güm, güm. Hep bu iki ses. Güm de güm. Kadınların yasağını dinle. Uzun, kırmızı giysili Hindu karısı kütüğün üzerinde ayakta duruyor. Onun bir de ölmüş kocasının çevresinde alevler yükseliyor ama kadın çevresindeki kalabalık arasında duran gözleri alevlerden daha çok yanan canlı erkeği düşünüyor. Kadın az sonra bütün bedenini kül edecek alevlerden çok bu adamın gözlerinden gelen alevlerle yüreğinden vurulmuş. Odun alevi yürek alevini söndürebilir mi? Küçük Gerda, ben nereden bileyim dedi. Benim öyküm bu dedi kırmızı zambak. Ya öksüz urganı ne söyledi? Daracık dağ yolunun üzerinde bir eski köşk yükselir. Eskimiş, kırmızı duvarlara sık sarmaşıklar tırmanır, yaprak yaprağa, ta balkona kadar. Balkonda çok güzel bir kız vardır. Parmaklığın üzerinden eğilir, yola bakar. Hiçbir gül böylesine taze değildir. Yelin alıp götürdüğü hiçbir elma çiçeği böylesine hafif olamaz. Kımıldar. Güzelim ipek giysisi hışırdar. Acaba gelmeyecek mi? Kayı mı söylemek istiyorsun diye sordu küçük yerde. Ben yalnız kendi masalımdan, kendi düşümden söz ediyorum dedi öksüz urganı. Ya kardelen ne söyledi? Ağaçlara, iplere bir tahta asılmış, adına salıncak derler. Kar gibi ak giysileri, şapkalarının ardından uçuşan uzun yeşil ipek kurdelalarıyla iki sevimli kız üzerine oturmuşlar, sallanmaktalar. Erkek kardeşleri onlardan daha büyük, tahtın üstünde ayakta, düşmemek için kollarını ipe dolamış, dolamasa düşecek. Öyle ya, bir elinde bir kupa, bir elinde bir pipo sapı var. Üfleyip sabun kabarcıkları çıkarıyor. Salıncak sallanıyor, kabarcıklar pırıl pırıl renklerle uçuşuyor. Sonuncusu daha pipo sapının ucunda, yel altında eğiliyor. Salıncak sallanıyor. Küçük kara köpek, sabun kabarcıkları kadar hafif, arka ayaklarının üzerinde doğruluyor. Salıncağa binmek istiyor. Salıncak uçuyor, köpek düşüyor, havlıyor, küsüyor. Buna gülüyorlar, kabarcıklar patlıyor. Uçan bir tahta, parçalanan bir köpük. İşte benim öyküm. Bu anlattıkların çok güzel dedi Gerda kardeşine. Ama kederli bir sesle söylüyorsun. Kayın adını da anlıyorsun. Sen de bir şey bilmiyor musun? Kardelen sustu. Peki sümbüller ne söylüyor? Üç sevimli kız kardeş vardı. Üçü de ufaktı. Yarı saydamdı. Birincisinin giysisi kırmızıydı. İkincisininki mavi. Üçüncüsününki ak. Ay ışığında sessiz gölün kıyısında el ele dans ettiler. Peri değillerdi. Adem oğullarıydılar. Havanın kokusu çok hoştu. Kız kardeşler ormanda yollarını şaşırdılar. Havanın güzel kokusu artıyordu. İçlerine sevimli kız kardeşlerin yattığı üç tabut sık dallar arasından çıktı, gölün üzerine kaydı. Küçük ışıklar gibi ateş böcekleri uçuşuyordu çevrelerinde. Oyuncu kızlar uyuyor mu, yoksa ölü mü hepsi? Çiçeklerin kokusu bir zamanlar yaşadıklarını söylüyor. Akşam çanı ölüler için çalar. Gerda sözlerini kesti. Sümbüller, öykünüz fazla kasvetli dedi küçük Gerda. İyice kederlendirdi beni. Küçük Kayda sizin kızlarınız gibi öldü mü? Güller toprak altındaymışlar. Ölmediğini söylüyorlar. Dan dan etti sümbülün zilleri. Ölüm çanı küçük Kay için çalmıyor. Biz onu tanımıyoruz. Biz yalnız kendi şarkımızı söylüyoruz. Bildiğimiz tek şarkıyı. Gerda parlak yeşil yapraklar ortasında parıldayan sarı düğün çiçeğine döndü. Küçük ışıklı bir güneşsin sen dedi. Oyun arkadaşımı nerede bulabilirim? Bana söyler misin? Düğün çiçeği pırıl pırıl oldu. Gerda'ya baktı. Düğün çiçeği hangi şarkıyı söyleyebilirdi? Ne olursa olsun şarkısında küçük Kay'dan söz etmiyordu. Baharın ilk gününde bir küçük evde Ulu Tanrı'nın güneşi sıcak sıcak parlıyordu. Işınları komşu evin alçak ak duvarlarına varıyordu. Hemen oracıkta sarı çiçekler sıcak güneş ışınlarının ışıklı altını parlıyordu. Yaşlı büyük anne dışarıda iskemlesine oturmuştu. Torunu, o zavallı güzel hizmetçi kız bir yerden döndü, büyük anneyi öptü. Altın vardı bu kutlu öpüşte, gönül altını. Dudaklar üzerinde altın, ruhun derinliklerinde altın, şafak saatinde altın. İşte benim öyküm dedi düğün çiçeği. Zavallı büyük anneciğim diye için çekti Gerda. Evet beni özlüyor kuşkusuz. Küçük Kaya üzüldüğü gibi bana da üzülüyor. Ama yakında döneceğim. Kayı da götüreceğim. Çiçeklere sormam boşuna. Çok benciller. Yalnız kendilerini düşünüyorlar. Daha çabuk koşabilmek için eteğini topladı. Ama Nergis'in üzerinden atlarken Nergis ayağına vurdu. Gerda durdu. Uzun boylu sarı çiçeğe baktı. Acaba sen bir şeyler biliyor musun diye sordu. Nergis'in üzerine eğildi. Bakalım Nergis ne dedi? Ben kendi kendimi görebilirim. Ben kendi kendimi görebilirim dedi Nergis. Oh ne güzel kokuyorum. Yukarıda çatı katında yarı giyinik bir oyuncu kız duruyor. Kimi zaman bir ayağının üstünde duruyor, kimi zaman iki ayağının. Tuhaf mı tuhaf? Ayağıyla herkesi kovuyor. Çaydanlığın suyunu bir kumaş parçasına döküyor. Bu kumaş parçası da göğüslüğü. Temizlik üstün bir niteliktir. Ak giysi askıya asılı. O da çayda yıkandı. Sonra çatıda kurutuldu. Oyuncu kız giysisini giyiyor. Boynundaki safran sarısı atkı giysisinin aklığını daha çok belli ediyor. Bacağı havada. İşte tek bir kök üzerine dikilmiş. Ben kendi kendimi görebilirim. Bunlar beni ilgilendirmez dedi Gerda. Benim için önemi yok. Sonra da bahçenin ucuna koştu. Kapı kapalıydı ama paslanmış kancayı büktü, o da döndü. Kapı açıldı. Küçük Gerda yalın ayak uçsuz bucaksız dünyaya doğru atıldı. Üç kez dönüp baktı. Kimsecikler gelmiyordu ardından. Çok geçmeden koşamaz oldu. İri bir taşın üzerine oturup çevresine baktı. Yazın geçmiş, sonbaharında epeyce ilerlemiş olduğunu gördü. Her zaman güneşli olan, içinde her mevsimin çiçekleri açan bahçede bunu anlayamamıştı. Tanrım ne çok zaman yitirdim dedi kendi kendine. Güz gelmiş, dinlenmeyi göze alamıyorum. Kalkıp yola çıktı. Of minicik ayakları ne kadar sızlamış, ne çok yorulmuştu. Çevre nasıl da soğuktu, nasıl da nankör görünüyordu. Söğütlerin yaprakları henüz duruyordu, sapsarıydılar. Birbirlerinin ardından düşüyorlardı. Yalnız erik ağacında meyve vardı. Bunlar da dişlerini sızlatacak kadar kekreydi. Ah uçsuz bucaksız dünya ne kadar gri, donuk ve somurtkan görünüyordu. Dördüncü öykü. Prens ile Prenses. Gerda gene dinlenmek zorunda kaldı. Gücü iyice tükenmişti. O biraz dinlenirken önünde karın üstünde koca bir kuzgun sıçradı. Uzun zaman durdu bu kuş. Başını çevirip baktı ona. Sonra kalk kalk günaydın ne haber dedi. Kuzgun daha güzel bir şey söyleyemezdi. Ama küçük kıza iyi davrandı. Bu geniş dünyada böyle tek başına nereye gittiğini sordu ona. Gerda tek başına sözünü çok iyi anladı. İçindeki bütün anlamı sezdi. Kuzguna yaşamını anlattı. Kayı görüp görmediğini sordu. Kuzgun düşünceli düşünceli başını salladı. Olabilir, olabilir dedi. Doğru mu? Öyle mi sanıyorsun dedi küçük kız. Neredeyse boğacaktı kuzgunu. Öyle bir öpüş öptü ki. Yavaş ol, yavaş ol dedi kuzgun. Belki kaydı ama o prensesi görünce seni unutmuştur herhalde. Bir prensesin yanında mı kalıyor diye sordu Gerda. Evet dinle dedi kuzgun. Ama ben senin dilini konuşmakta güçlük çekiyorum. Kuzgun dilinden anlıyorsan çok daha iyi anlatırım. Hayır bu dili öğrenmedim dedi Gerda. Ama büyük annem bilirdi. Cava dilini de bilirdi. Zararı yok dedi kuzgun. Elimden geldiğince anlatacağım. Güzel anlatamazsam da ne yapalım? Sonra bütün bildiklerini anlattı. Ülkemizde bir prenses oturur. Aklı akıllara şaşkınlık verir. Dünyadaki bütün gazeteleri okuduğu bir gerçektir. Böylesine akıllıdır işte. Bir zaman önce tahtının üzerine oturmuş, bu da hoş bir şey değildir derler ya neyse, tahtında otururken bir şarkı mırıldanmaya başlamış. Şöyleymiş bu şarkı. Neden evlenmeyecekmişim yani? Bizim akıllı prenses, bak işte bir görüş demiş, evlenmek istemiş. Ama konuşulana yanıt verebilecek bir adam istiyormuş. Seçkin görünüşlü olmakla kalmayacakmış evleneceği adam. Böylesi pek sıkıcıdır doğrusu. Neyse sarayın bütün kadınlarını toplantıya çağırmış. Onlar da prensesin ne istediğini duyunca çok sevinmişler. Hoş bir şey demişler. Bunu biz de düşünmüştük. Anlattığım başından sonuna kadar doğru. Biliyor musun? Dedi kuzgun. Evcilleştirilmiş bir nişanlım vardır sarayda. Serbest serbest dolaşır. O anlattı bana bunları. Nişanlısı da bir kuzgundu kuşkusuz. Öyle ya, kuzgunlar da benzerlerini ararlardı. Gazeteler yüreklerden bir çerçeveyle prensesin armasıyla çıktılar. Eli ayağı düzgün olan her genç adamın saraya gelip prensesle konuşabileceğini, sarayda yaşamayı hak ettiğini gösterebilecek bir biçimde konuşanın, en güzel konuşanın prensese koca olacağını bildirdiler. Ya işte böyle dedi kuzgun. Bana inan, burada durduğum ne kadar gerçekse bunlar da o kadar gerçek. İnsanlar koştular hemen, bir kalabalık bir acele ki deme gitsin. Ama ilk gün başarı kazanan çıkmadı, ikinci gün de öyle. Bütün bu insanlar dışarıda sokakta konuşmasını beceriyorlardı ya, sarayın kapısından geçip de gümüş üniformalı muhafızları, basamaklardaki sırmalı uşakları, ışıklar içindeki büyük salonları gördüler mi şaşırıp kalıyorlardı. Hele bir de prensesin oturduğu tahtın önüne geldiler mi, prensesin son söylediği, bir daha da duymak istemediği sözden başka bir şey söyleyemiyorlardı. Dillerini yutmuş gibi oluyorlardı. Sokağa çıkıncaya kadar sürüyordu bu durum. Sokakta yeniden açılıyordu dilleri. Kent kapısından saraya kadar kuyruk oluyorlardı. Ben de gidip gördüm, dedi Kuzgun. Susayıp acıkıyorlardı en sonunda. Sarayda da hiçbir şey alamıyorlardı. Bir bardak ılık su bile. Kimi açık gözler yağlı reçelli ekmek dilimlerini getirmişlerdi. Ama yanlarındakilerle paylaşmıyorlardı. Öyle ya, yanımdaki aç görünürse prenses kendisini almaz diye düşünüyorlardı. Peki Kay, küçük Kay diye sordu Gerda. O ne zaman geldi? Bu kalabalığın arasında mıydı? Biraz sabırlı ol. Şimdi ona geliyorum. Üçüncü gündü. Atsız arabasız bir küçük adam geldi. Kararlı bir yürüyüşle doğruca saraya gitti. Gözleri senin gözlerin gibi parlıyordu. Güzel, uzun saçları vardı. Ama giysileri yoksul giysileriydi. Kaydı o, dedi Gerda. Çok sevinmişti. Oh, onu buldum demek, dedi. El çırptı. Sırtında bir işçi çantası taşıyordu, dedi Kuzgun. Hayır, o kızağıydı herhalde, dedi Gerda. Çünkü kızakla gitmişti. Olabilir, o kadar yakından bakmadım, dedi Kuzgun. Ama evcil nişanlım iyice anlattı. Saraya girip gümüş üniformalı muhafızları, basamaklardaki sırmalı uşakları görünce hiç de öyle çekingenleşmemiş, başıyla bir işaret etmiş onlara. Basamaklar üzerinde durmak herhalde can sıkıcıdır. Gireyim daha iyi, demiş. Salonlar parıl parılmış. Beyzadeler, gizli danışmanlar yalın ayak yürüyor, altın tabaklar taşıyorlarmış. Bundan daha göz kamaştırıcı bir şey olur mu? Onun postalları çok kötü gıcırdıyormuş. Gene de korkusuzca yürümüş. Hiç kuşkum yok, kaybı, dedi Gerda. Biliyorum, gitmesinden önce yeni postallar alınmıştı. Büyük annenin odasında gıcırdadıklarını duymuştum. Evet, şeytansı bir gıcırtı çıkarıyorlarmış, dedi Kuzgun. Çıkrık tekerleği kadar bir incirin üzerinde oturan prensese doğru gözü pekçe ilerlemiş. Sarayın bütün hanımları, hanımların hizmetçileri, hizmetçilerin hizmetçileri, beyler, beylerin uşakları, beylerin uşaklarının uşakları, uşakların uşaklarının uşakları hep oradalarmış. Ayakta çevresinde sıralanmışlarmış. En gururlu görünenler kapıya en yakın olanlarmış. Bir uşağın uşağının uşağı hep terlikle gezermiş. Neredeyse görenlerde saygı uyandırıyormuş. Öylesine kurumlu, çalımlıymış bu uşak. Oysa bunca seçkin insanın ortasında yürümek çok korkunç olmalı, dedi Gerda. Peki Kay sonunda prensesle evlendi mi? Kuzgun olmasaydım nişanlı olduğuma bile bakmaz, ben alırdım. Benim kendi dilimle konuştuğum kadar güzel konuşuyormuş. Evcilleşmiş nişanlım söyledi. Kibarmış, gözü pekmiş. Prensese evlenme önermeye değil de akıllı olup olmadığını öğrenmeye geldiği için daha da rahatmış. Çok çekici bulmuş onu. Prenses de onu tam gönlüne göre bulmuş. Evet, hiç kuşkusuz kaybı, dedi Gerda. Öylesine akıllıydı ki kesirleri bile kafadan hesaplayabilirdi. Beni saraya götürmek istemez misin? Dile kolay, dedi Kuzgun. Söylemesi kolay ama bunu nasıl yapacağız? Evcilleşmiş nişanlımla bir konuşayım bu işi. Bize akıl verebilir çünkü genel olarak senin gibi bir kızın saraya girmesine izin verilmez. Hayır, hiç önemi yok, dedi Gerda. Kay benim geldiğimi duyarsa hemen gelip beni alır. Beni orada küçük merdivenin yanında bekle, dedi Kuzgun. Başını çevirip havalandı. Ancak akşam karanlık çökerken döndü. Gak gak, dedi. Nişanlımın sana selamı var. Al sana bir çörek, mutfaktan aldı. Orada çok var. Sen de acıkmışsındır kuşkusuz. Böyle yalın ayak saraya giremezsin. Gümüş üniformalı muhafızlar, sırmalı uşaklar izin vermez. Ama ağlama. Gene de gireceksin. Nişanlım gizli bir merdiven biliyor. Yatak odasına gidiyor bu merdiven. Nişanlım anahtarın nerede olduğunu biliyor. Sonra bahçeye, ağaçlarla çevrili büyük yola gittiler. Yapraklar birbiri ardından dökülüyordu. Sarayın ışıkları birer birer söndü. Kuzgun küçük Gerda'yı aldı, aralık duran bir arka kapıya götürdü. Küçük Gerda'nın yüreği nasıl da kaygılıydı. İstekle çarpıyordu. Sanki kötü bir şey yapacaktı. Oysa bu gencin Kay olup olmadığını bilmek istiyordu yalnız. Evet, o olmalıydı. Onun parlak gözlerini, uzun saçlarını düşünüyor, güllerin altına oturdukları zaman nasıl gülerse öyle güldüğünü görür gibi oluyordu. Onu görünce sevinecekti kuşkusuz. Kendisi için ta nerelerden geldiğini, gidip dönmediği zaman herkesin ne kadar üzüldüğünü duyunca sevinecekti. Ah, Gerda hem korku hem sevinç duyuyordu. İşte merdivenin önündeydiler. Bir dolabın üzerinde küçük bir lamba yanıyordu. Yerde de evcilleşmiş kuzgun zıp zıp zıplıyor, başını bir oraya bir buraya çeviriyordu. Gerda büyük annesinin öğrettiği gibi bir selam verdi. ''Nişanlım sizin için çok iyi şeyler söyledi küçük hanım.'' dedi evcil kuzgun. ''Ayrıca yaşam öykünüz de pek dokunaklı. Şu lambayı alır mısınız? Ben önden yürüyeceğim. Dost doğru gideceğiz. Hiç kimseye rastlayacak değiliz.'' ''Arkamızdan bir gelen var gibi.'' dedi Gerda. Yanından bir hışırtı geçmişti. Duvar boyunca kayan gölgelerden, yeleleri dalga dalga ince bacaklı atlardan, bu atlara binmiş genç avcılardan, hanımlardan, beylerden gelir gibiydi bu hışırtı. ''Bunlar hayalet.'' dedi kuzgun. ''Efendilerimize av düşünceleri vermeye geliyorlar. Böylesi daha iyi. Öyle ya, yataklarında istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz onları.'' Ama söyleyin bana, prensle prensesin gözüne girerseniz iyiliğimin karşılığını öder misiniz? Koru kuzgunu hemen atıldı. Bunun da sözü mü olur? Dedi. Birinci odaya vardılar. Düşler onları geçmişti. Öyle çabuk koşuyorlardı ki Gerda görkemli kişileri göremedi. Odalar birbirinden güzeldi. Şaşırıp kalmamak kolay değildi. Sonra yatak odasına vardılar. Buranın tavanı değerli cam yapraklı bir hurma ağacına benziyordu. Odanın ortasında altın bir dala, zambağa benzeyen iki yatak takılmıştı. Biri aktı, içine prenses yatmıştı. İkincisi kırmızıydı. Gerda kaycığını burada arayacaktı. Kırmızı yapraklardan birini araladı, esmer bir boyun gördü. Ah Kay, yüksek sesle adını söyledi, lambayı ona doğru uzattı, düşler yeniden hışırdadı. Delikanlı uyandı, başını çevirdi. Kay değildi. Prensin yalnız boynu benziyordu ona ama gençti, güzeldi. Prenses de gözlerini açıp ak zambak biçimindeki yataktan şöyle bir baktı. Ne oluyor diye sordu. Gerdacık ağlamaya başladı o zaman. Olanı biteni anlattı. Kuzgunların kendisi için yaptıklarını anlattı. Prens de prenses, zavallı kız dediler. Sonra kuzgunları övdüler. Onlara kızmadıklarını ama bir daha böyle bir şey yapmamaları gerektiğini söylediler. Gene de ödüllendirileceklerdi. Özgürce uçmayı mı istersiniz yoksa mutfak artıkları karşılığında saray kuzgunluğunu mu diye sordu prenses. İki kuzgun eğildiler. Saray kuzgunluğu işini istediler. Çünkü yaşlılıklarını düşünmüşlerdi. Yaşlılıkta bir şeyleri bulunması iyi olurdu. Prenses yatağından kalktı, Gerda'yı yatırdı oraya. Fazla bir şey yapamazdı. Gerda minik ellerini kavuşturdu. İnsanlar da, hayvanlar da ne kadar iyi diye düşündü. Gözlerini yumdu, güzel güzel uyudu. Bütün düşler koşup geldi. Bu kez meleklere benziyorlar, ufak bir kızağa çekiyorlardı. Kay kızağın üzerine oturmuştu. Başıyla işaret yapıyordu ama düşten başka bir şey değildi bu. Gerda uyanır uyanmaz her şey silindi. Ertesi gün tepeden tırnağa ipeklerle, kadifelerle donatıldı. Sarayda mutlu günler yaşayacağını, burada kalmasını söylediler. Ama o, uçsuz bucaksız dünyada Kay'ı bulmak için tek atlı bir küçük arabayla bir çift küçük kundura istedi yalnızca. Hem kunduraları oldu, hem de bir manşonu, çok güzel giydirildi. Gitmeye hazır olduğu zaman som altından yepyeni bir araba kapısında kendisini bekliyordu. Prens de prensesin armaları da üzerinde bir yıldız gibi parlıyordu. Arabacı, uşaklar, seyisler, yan seyisleri bile vardı. Altın çelenklerle işlemeli özel giysiler giymişlerdi. Prensle prenses onu arabaya kadar götürdüler. Talihinin açık olmasını dilediler. Evcil kuzgun artık evliydi. Üç fersah yolu birlikte geldi onunla. Yanına konmuştu. Çünkü geri geri gitmeye katlanamıyordu. Öteki kuzgun kapıda kanat çırpıyordu. Bu kuzgun kalmak zorundaydı. Çünkü sarayda bir işi bol bol yiyeceği olalı beri başı ağrıyordu. Arabanın içi şekerli, gevrek çöreklerle doluydu. Sandıkta da meyveler, baharlı çavdar ekmekleri vardı. Prens de prenses, güle güle, güle güle diye bağırdılar. Gerdacık ağladı, kuzgun ağladı. İlk üç fersah böyle geçti. Sonra kuzgun vedalaştı. Bu ayrılış çok güç oldu. Kuzgun uçup bir ağaca kondu. Güneş gibi ışıldayan güzel araba gözden silininceye kadar arkasından baktı. Kanatlarını çırptı. Beşinci öykü, Haydut Kız. Karanlık ormanın ortasından gidiyorlardı ya, araba gene de bir meşale gibi parlıyordu. Haydutların gözlerini kamaştırdı. Buna hiç dayanamazlardı doğrusu. Altın bu, altın diye bağırdılar. Koşup geldiler, arabayı durdurdular. Küçük sürücüleri, uşakları öldürdüler. Küçük gerdayı da çıkardılar arabadan. Haydut'un yaşlı annesinin karmakarışık bir sakalı, gözlerinin üzerine kadar sarkan kaşları vardı. Bu ne körpe, ne tombul kız böyle. Sanki hiç ceviz yememiş, baharlı çavdar ekmeğiyle beslenmiş, dedi. Yağlı bir kuzuya benziyor. Onu yemesi hoş olacak. Keskin bıçağını çekti. Bıçak korkunç parlıyordu ama birden ay diye haykırdı. Sırtında kendi torunu vardı. Kulağını ısırmıştı. Yabanıl bir kızdı. Kötü yetiştirilmiş kızların en güzel örneği diye gösterilebilirdi. Pis çocuk, dedi büyük annesi. Gerda'yı öldürmeye zaman bulamamıştı. Benimle oynayacak o, dedi büyük haydutun kızı. Manşonuyla güzel giysilerini bana verecek. Benim yatağımda yatacak. Sonra bir daha ısırdı kulağı. Kadın havaya hopladı. Topaç gibi döndü. Haydutlar gülmeye başladılar. Bakın bakın, torunuyla ne de güzel göbek atıyor, dediler. Ben arabaya binmek istiyorum, dedi haydut kızı. Dediği dedikti. Çünkü tutturdu mu tuttururdu. Çok şımarıktı. O da Gerda da arabaya yerleştiler. Kütüklere, çalılıklara çarpıp sarsıla sarsıla uzaklaştılar ormanın içinde. Haydut'un kızı da Gerda kadardı ama daha güçlü, daha geniş omuzluydu. Esmerdi, gözleri kapkaraydı, kaygılı, neredeyse kederli görünüyorlardı. Küçük Gerda'yı belinden kavradı. Hiç kaygılanma, benimle aran bozulmadıkça öldürmezler seni. Bir prensessin kuşkusuz, öyle değil mi? Hayır, dedi Gerdacık. Sonra başından geçenleri, Kay'ı ne kadar sevdiğini anlattı. Haydut'un kızı dikkatle ona bakıyordu. Hafifçe başını salladı. Seni öldüremeyecekler. Benimle bozuşsan bile öldüremeyecekler. Bozuşursak seni ben kendi elimle öldürürüm, dedi. Gerda'nın gözlerini kuruladı. Sonra ellerini öyle sıcak, öyle yumuşacık olan manşona soktu. En sonunda araba durdu. Tavanından temeline kadar çatlamış bir haydut şatosunun avlusundaydılar. Onlar girince bağıra bağıra kargalar, kuzgunlar havalandı. Her biri bir adamı bir lokmada yiyebilecek gibi görünen iki kocaman köpek de koşup geldi. Ama havlamıyorlardı. Çünkü havlamak yasaktı. İyice islenmiş büyük salonda, taş döşemenin ortasında büyük bir ateş yakılmıştı. Dumanlar tavanın altında birikiyor, kendi başlarına bir çıkış yeri arıyorlardı. Büyük bir çorba tenceresi kaynıyordu, şişlerde tavşan kızartıyorlardı. Bu gece benimle birlikte küçük hayvanlarımın yanında yatacaksın, dedi haydut kızı. Yediler, içtiler, sonra samanlar ve battaniyeler bulunan bir köşeye gittiler. Üst yanlarında tahtalar, küçük çubuklar üzerinde 100 dolayında güvercin vardı. Uyur gibiydiler ama küçük kızlar gelince hafiften başlarını çevirdiler. Hepsi benimdir, dedi haydut kızı. En yakındakilerden birini yakaladı, ayaklarından tutup salladı, kuşcağız kanatlarını çırptı. Öp onu, diye bağırdı haydut kızı, Gerda'nın suratına attı. Duvarın yukarısındaki bir deliği kapatan küçük çubukları gösterdi. Bu ikisi de orman serserisidir. İyi kapatmadın mı hemen uçup giderler. Şuradaki de benim moruk sevgilim B. Bir ren geyiğini boynuzlarından tutup çekti. Geyiğin boynunda bakırdan bir halka vardı, bağlıydı. Bunu da tutmak gerekir, yoksa sıçrayıp kaçıverir. Her akşam keskin bıçağımla boynunu okşarım. Bundan çok korkar. Duvardaki yarıktan uzun bir bıçak çıkardı, geyiğin boynunda dolaştırdı. Zavallı hayvan çırpınıyor, haydut kızı gülüyordu. Sonra Gerda'yı tutup çekti, Gerdacık yatağın üstüne düştü. Uyurken de bıçak elinde mi olacak, diye sordu. Bıçağa korkuyla bakıyordu. Ben hep bıçağımla uyurum, dedi haydut kızı. Ne olur ne olmaz. Ama sen az önce küçük kay için söylediklerini, uçsuz bucaksız dünyada niçin yolculuk ettiğini bir daha anlat bana. Gerda yeni baştan anlatmaya başladı. Orman güvercinleri yukarıda kafeslerde ötüyor, ötekiler uyuyorlardı. Haydut kızı kolunu Gerda'nın boynuna doladı, öbür elinde de bıçağı vardı. Sonra uyudu. Gerda gözlerini kapatamadı. Yaşayacak mıydı, ölecek miydi bilmiyordu. Haydutlar ateşin çevresine oturmuşlardı. Şarkı söylüyor, içki içiyorlardı. Yaşlı kadın da takla atıyordu. Zavallı küçük kız için korkunç şeylerdi bunlar. O zaman orman güvercinleri şunları söylediler. Guk guk, biz küçük kayı gördük. Ak bir tavuk kızağını çekiyordu. Karlar kraliçesinin arabasına oturmuştu. Bir yuvadaydı. O ormanın üzerinden uçuyordu. Yavruyduk. Üzerimize üfledi. İkimizden başka herkes öldü. Guk guk. Ne diyorsunuz diye sordu Gerda. Karlar kraliçesi nereye gidiyordu? Söyleyebilir misiniz? Laponya'ya gidiyordu kuşkusuz. Orası her zaman karlı buzludur. İpte bağlı duran rengeyiğine sor. Her zaman karlı buzludur dedi rengeyi. Hoştur, güzeldir. Geniş ak vadilerde özgürce zıplarsın. Karlar kraliçesinin yaz çadırı oradadır. Ama sarayı yukarıda, kuzey kutbuna doğrudur. Spitzberg adlı adada. Gerda içini çekti. Ah Kay, sevgili Kay dedi. Sen rahat duracak mısın dedi haydut kızı. Yoksa bıçağı karnına yersin. Sabah olunca Gerda ona orman güvercinlerinden duyduklarını anlattı. Haydut kızı ciddileşti ama sonra başını salladı. Bana ne, bana ne dedi. Laponya nerede bilir misin diye sordu geyiği. Benden iyi kim bilebilir dedi geyikçi, gözleri parladı. Ben orada doğdum. Kar tarlalarında zıp zıp zıplardım. Haydut kızı Gerda'ya dinle beni dedi. Görüyorsun bütün adamlarımız gittiler. Ama büyük annem daha burada. Burada ya, öğleye doğru büyük bir şişeden bir şey içecek, biraz uyku çekecektir. O zaman bir şeyler yaparım senin için. Yataktan atladı. Büyük annesinin boynuna atıldı, bıyıklarını çekti. Günaydın benim sevgili tekeciğim dedi. Büyük annesi burnunun üstüne bir fiske indirdi. Haydut kızı bir kızardı, bir bozardı ama bir sevgi gösterisiydi bu. Başka bir şey değildi. Büyük annesi şişeden içip de uykuya dalınca haydut kızı geyiğe yaklaştı. Seni keskin bıçağımla gene sık sık gıdıklamayı çok isterdim. Çünkü çok hoş oluyorsun o zaman. Ama zararı yok. Seni çözeceğim. Laponya'ya gidebilmen için çıkmana yardım edeceğim. Ama çok hızlı gidecek. Bu kızcağızı Karlar Kraliçesi'nin sarayına götüreceksin. Oyun arkadaşı oradaymış. Anlattıklarını duydun. Yüksek sesle konuşuyordu. Ayrıca sen her şeyi dinlersin. Rengeyi sevincinden zıpladı. Haydut kızı küçük Gerda'yı kaldırdı, geyiğe bindirdi. Onu iyice bağlamak, hatta küçük bir minderin üzerine oturtmak önemliliğini bile gösterdi. Al, kürklü kunduralarını sana geri veriyorum. Çünkü havalar soğudu dedi. Ama manşonu kendime saklıyorum. Çok güzel, geri veremem. Sen de üşüyecek değilsin. Al şu büyük annemin koca eldivenlerini, dirseğine kadar gelir. Giy bunu. Gördün mü? Ellerinle çirkin büyük anneme benziyorsun. Gerda sevinç gözyaşları döküyordu. Ağlamanı görmek hoşuma gitmiyor dedi haydut kızı. Sevinmen gerekir şimdi. Al sana iki ekmekle bir sucuk. Aç da kalmayacaksın. Hepsi de geyiğin üstüne bağlandı. Haydut kızı kapıyı açtı, koca köpekleri odaya aldı, sonra bıçağıyla ipi kesti. Hadi koş bakalım dedi geyiğe. Küçük kıza iyi bak. Gerda koca eldivenle ellerini haydut kızına doğru uzatıp Allah'a ısmarladık dedi. Geyik ileri fırladı, fundalar kütükler üzerinden büyük orman içinde bataklıklardan, ovalardan geçti. Bütün gücüyle koştu. Kurtlar uluyor, kargalar ötüyordu. Gök bile konuştu. Pıt pıt sanki aksırıyor, kızıllık saçıyordu. Bunlar benim eski kuzey şafaklarım dedi geyik. Şu parıltılara bak. Daha da hızlandı. Gece gündüz koştu. Ekmekler yenildi, sucuk da yenildi. Laponya'ya varıldı. 6. öykü. Laponyalı kadınla Finlandiyalı kadın. Küçük bir evin önünde durdular. Çok yoksul bir evdi. Çatısı yere kadar iniyordu. Kapısı öylesine alçaktı ki yoksul evde oturanlar girip çıkmak için karınlarının üzerinde sürtünmek zorundaydılar. Bir kocamış Laponyalı kadın vardı yalnız içeride. Balık pişiriyordu. Rengeyi Gerda'nın bütün öyküsünü anlattı ya, önce kendi öyküsünü anlattı. Çünkü kendi öyküsünü daha önemli buluyordu. Gerda soğuktan öylesine uyuşmuştu ki konuşamıyordu. Vah zavallıcıklar, zavallıcıklar dedi Laponyalı kadın. Daha çok uzaklara koşmanız gerekiyor. Finlandiya'ya varmak için 100 fersah yolunuz var daha. Çünkü Karlar Kraliçesi'nin evi orada. Kuzey şafakları her akşam orada parlar. Kağıdım yok. Ama kurumuş marina balığı üzerine birkaç satır yazıp size vereceğim. Bunu yukarıya, Finlandiyalı kadına götürün. O benden daha iyi bilgi verir size. Yerde ısındıktan, yiyip içtikten sonra Laponyalı kadın kurumuş morina üzerine birkaç sözcük yazdı. Buna iyi dikkat etmesini söyledi Gerda'ya. Sonra onu geyiğin üzerine sağlamca bağladı. Geyik bir sıçrayışta ileriye atıldı. Pıt pıt. Yukarılarda havada güzelim mavi kuzey şafakları fışkırdı. Finlandiya'ya geldiler. Finlandiyalı kadının bacasını çaldılar çünkü kapısı yoktu. Finlandiyalı kadının evi öyle sıcak, öyle sıcaktı ki kendisi bile aşağı yukarı çıplaktı, ufak tefekti, çok da kirliydi. Hemen küçük Gerda'yı soydu, eldivenlerini, kunduralarını çıkardı, çıkarmasa sıcaktan boğulacaktı. Geyiğin başına da bir buz parçası koydu. Sonra kurumuş morina üzerindeki yazıyı 3 kez okuyup ezberledi. Bundan sonra morinayı tencereye attı çünkü yenilebilirdi. Finlandiyalı kadın hiçbir şeyi yitirmek istemezdi. O zaman Renge'yi önce kendi öyküsünü anlattı, sonra da Gerda'nınkini. Finlandiyalı kadın akıllı gözlerini kırptı ama bir şey söylemedi. ''Sen çok beceriklisindir'' dedi geyik. ''Dünyanın bütün yerlerini bir iplikle bağladığını bilirim. Geminin kaptanı bir düğüm çözerse iyi yer eser. Bir düğüm daha çözerse Meltem güçlenir. Bir üçüncü düğüm daha çözerse ormanları devirecek bir fırtına başlar. Küçük kıza 20 adam gücü verecek, Karlar Kraliçesini yenmesini sağlayacak bir içki içirir misin?'' ''12 adam gücü'' dedi Finlandiyalı kadın. ''Evet, belki de işine yarar.'' Gitti, bir rafın üstünden sarılmış bir büyük deri aldı, açtı. Üzerine tuhaf harfler yazılmıştı. Kadın okudu. Boncuk boncuk damlalar belirdi alnında. Renge'yi küçük Gerda için yeniden yalvardı. Gerda da Finlandiyalı kadına öyle yalvaran gözlerle baktı ki, kadın gene gözlerini kırptı, geyiği bir köşeye çekti. Burada bir yandan başının üstüne yeni bir buz parçası koyarken, bir yandan da alçak sesle şunları söyledi. Küçük Kay gerçekten de Karlar Kraliçesi'nin yanında. Orada her şeyi kendi gönlüne, kendi düşüncesine uygun buluyor. Dünyanın en iyi yerinde bulunduğunu sanıyor ama yüreğine, gözüne bir cam tozu girmesinden ileri geliyor bu. Her şeyden önce bundan kurtulması gerekir. Yoksa hiçbir zaman adam olamaz. Karlar Kraliçesi her zaman egemenliği altında tutar onu. Ama sen küçük Gerda'ya bütün bunların üstesinden gelmesini sağlayacak bir ilaç veremez misin? Şimdiden bir güç var onda. Bundan daha büyük bir güç sağlayamam. Bu gücün büyüklüğünü görmüyor musun? İnsanların, hayvanların onun için nasıl uğraştıklarını, güzel yolunda nasıl yalınayak yürüdüğünü görmüyor musun? Yüreğindeki gücü bizim yardımımızı da arttırmamalı. Bu güç onun iyi, arı bir çocuk olmasından ileri geliyor. O Karlar Kraliçesi'nin sarayına kendi başına gidip küçük Kay'ın yüreğindeki camı söküp çıkarmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Bundan 2 fersah ötede Karlar Kraliçesi'nin bahçesi başlar. Küçük kızı oraya götürebilirsin. Karlar içindeki kırmızı yemişli büyük fundalığın oraya bırak onu. Gevezelikle zaman geçirme, hem de çabuk dön. Finlandiyalı kadın küçük Gerda'yı tuttuğu gibi geyiğin sırtına bindirdi. Geyik var gücüyle koştu. Eyvah, pabuçlarım yok, eldivenlerim yok diye bağırdı küçük Gerda. Şiddetli soğukta bunu fark etmişti ama geyik durmayı göze almadı. Kırmızı yemişli fundalığa varıncaya kadar koştu. Sonra Gerda'yı bıraktı. Yanaklarından öptü. İri gözyaşları döküldü hayvancağızın yanaklarına. Sonra döndü. Elinden geldiği kadar hızlı koşuyordu. Zavallı Gerdacık o buz gibi korkunç Finlandiya'nın ortasında ayakkabısız, eldivensizdi. Elinden geldiğince koştu, ilerledi. O zaman gerçek bir kar ordusu yürüdü üzerine ama gökten düşmüyorlardı. Gökyüzü apaçıktı. Bir kuzey şafağı parlıyordu gökyüzünde. Karlar yeri sıyırarak koşuyor, yaklaştıkça büyüyorlardı. Gerda onlara büyüteçle baktığı zaman ne kadar iri, ne kadar güzel, kusursuz göründüklerini anımsıyordu. Ama bunların büyüklüğü bir başka türlüydü. Korkunçtular, canlıydılar da üstelik. Karlar Kraliçesi'nin öncü askerleriydiler. Tuhaf kılıklara giriyorlardı. Kimileri kocaman, çirkin kirpileri andırıyor, kimileri başlarını ileriye uzatan yılan yumaklarına benziyorlardı. Kimileri de parlak tüylü, ufak, yüz yuvarlak ayılar gibiydi. Hepsi de gözler kamaştıracak ölçüde aktı. Hepsi de canlıydı. Küçük yerde Tanrı'ya yalvardı. Soğuk öylesine zorluyordu ki kendi soluğunu görebiliyordu. Yoğun bir duman gibi çıkıyordu soluğu. Bu soluk gittikçe yoğunlaştı. Işıklı küçük meleklere dönüştü. Küçük melekler yere değdikçe büyüyorlardı. Her birinin başında bir miğfer, ellerinde kalkanlar, mızraklar vardı. Sayıları da durmadan artıyordu. Gerda duasını bitirdiği zaman koca bir ordu olmuşlardı çevresinde. Korkunç kar tanelerini mızraklarıyla deldiler. Kar taneleri tuzla buz oldu, bin parçaya ayrıldı. Küçük Gerda da güvenli, korkusuz bir yürüyüşle ilerlemeye başladı. Melekler ellerini ayaklarını okşadılar. Gerda o eski soğuğu duymaz oldu. Hızla saraya yöneldi. Ama Kay ne durumdaydı? Önce onu görelim. Kay'ın küçük Gerda'yı düşündüğü yoktu. Hele sarayın önünde olabileceği aklından bile geçmiyordu. 7. Öykü. Karlar Kraliçesi'nin Sarayı. Sarayın duvarları yellerin yığdığı karlardan oluşmuştu. Gene yeller kapıları, pencereleri açmıştı. Odaların sayısı 100'den fazlaydı. En büyük odanın fersahlarca uzunluğu vardı. Büyüktü, boş, dondurucuydu. Hepsi de aydınlıktı. Hepsi de kuzey şafaklarıyla aydınlanıyordu. Burada hiçbir eğlence yoktu. Şöyle ufak bir ayı balosu, fırtına esince ak ayıların arka ayakları üzerinde yürüyerek seçkin havalara büründüğü bir balocuk bile yoktu. Komşu tilkilerle kahvenin başına oturup da şöyle biraz çene çalmak bile yoktu. Karlar Kraliçesi'nin odaları hep öyle boş, büyük, soğuktu. Kuzey şafakları burada öyle düzenli parlıyorlardı ki ışıklarının en zorlu ya da en zayıf olduğu dakikalar önceden anlaşılabilirdi. Alabildiğine geniş, çıplak salonun ortasında donmuş bir göl vardı. Buz kırılıp binlerce parçaya ayrılmıştı ama her parça birbirinin eşiydi. Harika diye buna derlerdi işte. Karlar Kraliçesi sarayında bulunduğu zaman bu gölün ortasında oturur, yeryüzünde eşi bulunmayan, şu dünyadaki şeylerin en iyisi olan mantık aynasının üzerinde oturduğunu söylerdi. Küçük Kay soğuktan mosmordu, neredeyse kararmıştı ama bunu bilemiyordu. Öyle ya, Karlar Kraliçesi'nin öpüşü soğuktan titremekten kurtarmıştı onu. Ayrıca yüreği de bir buz parçasıydı. Dolaşıyor, o düz, o kesici buz parçalarını alıp çeşitli biçimlerde yerleştiriyor, bir sonuca varmak istiyordu. Bizler küçük, tırtıllı tahta parçaları alıp değişik biçimlere sokar, adına da Çin oyunu deriz ya hani, bu da öyle bir şeydi. Kay da öyle bir şeyler yapıyordu, hem de pek karışık şeyler. Mantık buzu oyunuydu oyunun adı. Ona göre bu biçimler ilginç şeylerdi, çok önemliydi. Böyle düşünmesi gözündeki cam kırıntısından ileri geliyordu. Bir sözcüğün, hatta bir tümcenin yazılışı olan şeyler çiziyordu ya, en çok istediği sözcüğü, ölümsüzlük sözcüğünü çizemiyordu. Karlar Kraliçesi, bana bunu çizebilirsen başına buyruk olacaksın. Bütün dünyayı sana vereceğim, sana bir çift yeni potin armağan edeceğim demişti ona ama yapamıyordu. Ben sıcak ülkelere uçacağım dedi Karlar Kraliçesi. Kara tencerelere bir göz atacağım. İkide bir ateş fışkırtan, adları da Etna ile Vezuv olan dağlardan söz ediyordu. Biraz ağartacağım onları. Bu da yolculuğumla ilgili. Limon ağaçlarına, bağlara çok iyi gelir bu yapacağım. Sonra Karlar Kraliçesi havalandı. Küçük Kay fersahlarca uzunlukta, boş buzdan odada yalnız kaldı. Buz parçalarının üzerine eğilmiş, derin derin düşünüyor, hiç kımıldamadan kas katı oturuyordu. Görenler soğuktan ölmüş derlerdi. O sırada Gerda büyük kapıdan saraya girdi. Azgın yeller girmeyi engelliyordu ya, Gerda akşam duasını okumuş, yeller uyumak ister gibi düşüvermişlerdi. Gerda büyük boş odalara girdi. Kay'ı gördü, onu tanıdı, boynuna atıldı, kollarının arasında sıktı, bağırdı. Kay, sevgili Kay, buldum seni, şükürler olsun. Ama o hiç kımıldamadı, soğuktu, kas katıydı. Gerda ağladı. Sıcak gözyaşları döktü. Gözyaşları oğlanın göğsüne düştü. Yüreğine varıp buz parçasını eritti. İçine yerleşen cam kırıntısını da alıp götürdü. Kay Gerda'ya baktı. Gerda gül şarkısını söyledi. Kay da gözyaşları döktü o zaman. Öyle çok gözyaşı döktü ki cam tozu da gözlerinden aktı. Gerda'yı hemen tanıdı. Sevincinden dolup taştı. Gerda, sevgili Gerda, bu kadar zamandır nerelerdeydin? Ben neredeyim? Çevresine baktı. Burası ne kadar soğuk, ne kadar geniş, ne kadar boş. Sonra Gerda'ya sokuldu. Gerda sevincinden hem gülüyor hem ağlıyordu. Öyle sonsuz bir mutluluk içindeydiler ki buz parçaları bile çevrelerinde sevinçten dans etti. Yorulup durdukları zaman Karlar Kraliçesi'nin istediği sözcüğü oluşturdular. Demek Kay kendi başına buyruktu artık. Kraliçenin de ona bütün dünyayı, bir de yeni kunduraları vermesi gerekiyordu. Gerda Kay'ın yanaklarını öptü, Kay'ın yanakları pembeleşti. Gözlerini öptü, gözleri kendi gözleri gibi parladı. Ellerini, ayaklarını öptü, Kay da canlı, güçlü oldu. Karlar Kraliçesi sarayına dönebilirdi. Geçiş izni parlak buz harflerle yazılmıştı. El ele tutuşup büyük saraydan çıktılar. Büyük anneden, çatının üstünde boy atan gül ağacından söz ediyorlardı. Yollar üzerinde hiç el esmiyor, güneş görünüyordu. Kırmızı yemişli fundalığa vardıkları zaman rengeyi kendilerini bekliyordu. Yanında da genç bir dişi vardı. Memesi dop doluydu. İki çocuğa sıcak sütünü verdi. Onları yanaklarından öptü. Geyikler Kay'la Gerda'yı önce Finlandiyalı kadının yanına götürdüler. Çocuklar kulübede ısınıp dönüş yolu konusunda bilgi aldılar. Sonra Laponyalı kadının yanına vardılar. Laponyalı kadın onlara yeni giysiler dikmiş, kızağını hazırlamıştı. İki geyik yanlarında zıplıyordu. Ülkenin sınırına, ilk yeşil tomurcukların belirdiği yere kadar onlarla birlikte geldiler. Çocuklar burada geyiklerle de Laponyalı kadınla da vedalaştılar. Güle güle dedi hepsi de. İlk küçük kuşlar cıvıldaşıyor, orman yeşillenmeye başlıyordu. Gerda bu ormandan çıkan bir at gördü, onu tanıyordu. Eskiden altın arabaya koşulan attı, parlak, kırmızı başlıklı, tabancalı bir genç kız binmişti üzerine. Bu genç kız da küçük haydut kızdı. Hep aynı yerde kalmaktan bıkmıştı. Önce kuzeyde, sonra kuzey hoşuna gitmezse başka yerlerde dolaşmak istiyordu. Gerda'yı hemen tanıdı. Gerda da onu. Çok sevindiler. Haydut kız Kay'a baktı. Bu sık adımlarla bir tuhaf yürüyorsun dedi. Senin için dünyanın öbür ucuna koşmaya değer miydi bilmem. Gerda onun yanağını okşadı. Prensle prensese ilişkin sorular sordu. Yabancı ülkelere gittiler dedi haydut kızı. Küçük Gerda. Peki kuzgun diye sordu. Kuzgun öldü. Evcil nişanlı dul kaldı. Ayağında kara yünden bir şerit parçası var şimdi. Acı acı inliyor. Saçma şeyler bunlar. Ama sen kendi öykünü anlat şimdi. Onu nasıl bulduğunu anlat. Kayda, Gerda da anlattılar. İşte öykü bitti dedi haydut kızı. İkisinin de elini sıktı. Bir gün kentten geçecek olursa onları görmeye geleceğine söz verdi. Sonra atına binip uçsuz bucaksız dünyayı dolaşmaya gitti. Kay'la Gerda hep el ele yürüdüler. Çiçek çiçek, yeşil yeşil, çok güzel bir ilkbahar içinde ilerliyorlardı. Büyük kenti yüksek kulelerinden tanıdılar. Oturdukları kentti. Kente girdiler, büyük annenin kapısına geldiler. Merdivenden çıkıp odayı açtılar. Her şey eski yerindeydi. Saat tik tak diyor, akreple yelkovan dönüyordu. Ama eşiği geçtikleri sırada bir de baktılar ki kocaman insanlar olmuşlar. Açık pencerede gül ağaçları çiçek açmıştı. Burada iki küçük çocuk iskemlesi vardı. Kay'la Gerda el ele verdiler, kendi yerlerine oturdular. Karlar Kraliçesi'nin sarayındaki o soğuk, o boş görkemliliği kötü bir düş gibi unutmuşlardı. Büyük anne gün ışığına oturmuştu. Yüksek sesle bir kitap okuyordu. Çocuklar gibi olmazsanız Tanrı ülkesine giremezsiniz. Kay'la Gerda birbirlerinin gözlerine baktılar. Birden o eski gül türküsü geldi ustlarına. İkisi de oturuyorlardı orada. İkisi de kocaman insanlardı. Gene de çocuktular. Yürekleriyle çocuktular. Kara kurbağası. Kuyu derindi. Kovayı kuyu bileziğinden yukarı çıkarmak için gereken ip de uzundu. Yel sertti. Su ne kadar duru olursa olsundu. Güneş hiçbir zaman düşmezdi bu suya. Ama ışık vuran yerlerde yeşillik biterdi. Bir kurbağa ailesi yaşardı burada. Hala yaşamakta olan yaşlı kurbağa ananın komutası altında göç edip buraya yerleşmişti. Çok daha uzun bir zamandan beri burada yaşayan, suda yüzen yeşil kurbağalar kara kurbağalarıyla akrabalıklarını anladılar. Hamamcı adını taktılar onlara. Kara kurbağaları oldukları yerde kalmak düşüncesindeydiler. Nemli taş dedikleri yerde çok rahat yaşıyorlardı doğrusu. Kurbağa ana bir zamanlar yolculuk etmiş, kova yukarı çekilirken içinde bulunmuştu. Ama ışığın fazlalığı gözlerini acıtmış, çok şükür kovadan kurtulmuştu. Korkunç bir cumburtuyla suya düşmüş, sonra 3 gün yatıp kalmıştı. Böğürlerinden rahatsızdı. Yukarıdaki dünya konusunda fazla bir anlatacağı yoktu öyle. Ama o da ötekiler de biliyorlardı ki kuyu bütün dünya değildi. Kurbağa ana şunu bunu anlatabilirdi ama hiçbir zaman sorulara yanıt vermezdi. Bunun için ona soru sormazlardı. Genç yeşil kurbağalar kara kurbağası için hem ağır hem çirkin hem iğrenç hem şişman diyorlardı. Yavruları da kendisinden geri kalmaz doğrusu. Yaşlı kara kurbağası da olabilir diyordu. Ama bunlardan birinin ya da benim başımda değerli bir taş var. Yeşil kurbağalar bunu duydular. Büyük büyük açtılar gözlerini. Sonra bunun kendileri için hiç mi hiç önemi yokmuş gibi dönüp suya daldılar. Ama küçük kara kurbağaları arka ayaklarını gururla gerdiler. Hangisine sorsan değerli taşın kendisinde bulunduğunu söylerdi. Buna inanıyorlardı. Kımıldatmadan tuttular başlarını. Ama en sonunda böyle gurur duydukları şeyin bu değerli taşın nasıl bir şey olduğunu sordular. Öyle hoş, öyle görkemlidir ki size anlatamam dedi ana kara kurbağası. Zevk için taşınan, herkesi kıskandıran bir nesnedir. Ama bana soru sormayın, yanıt veremeyeceğim. En küçük kara kurbağası bir kurbağa ne kadar çirkin olabilirse o kadar çirkindi. Değerli taş bende değil dedi. Neden bende böyle şanlı bir şey bulunsun? Hem sonra başkalarını kızdırıyorsa bana zevk veremez. Hayır, ben yalnız günün birinde kuyunun bileziğine çıkıp dışarıya bakmak istiyorum. Çok hoş olur herhalde. Otur oturduğun yerde dedi yaşlı kurbağa. Yerini biliyorsun, ne olduğunu biliyorsun. Kovadan sakın, ezer seni. Sağlam çıksan bile düşebilirsin. Herkes benim gibi ustaca düşüp sapasağlam kalmaz. Benim gibi kendine de yumurtalarına da zarar vermeden düşemez. Bunu bil. Küçük kara kurbağası, vak dedi. Biz insanlar nasıl yazık dersek, o da bunu öyle söyledi. Kuyunun üzerine çıkıp dışarıya bakmayı çok istiyordu. Yukarının yeşilliğini çok istiyordu. Ertesi gün kova suyla dolup yukarıya çekilirken kurbağanın bulunduğu taşın önünde birazcık durdu. Küçük hayvan bir titriş duydu içinde. Dolu kovaya atladı, suyun ta dibine düştü. Sonra kova yükselmeye başladı, kuyudan dışarı çekildi. Kendisini gören çocuk, aman ne kadar da iğrenç dedi. Gördüğüm kurbağaların en çirkini. Sonra postalıyla bir tekme attı kurbağaya. Zavallıcık sakatlanacaktı neredeyse. Bereket versin, yüksek ısırganların arasına girdi de çocuktan saklandı. Sıkışık otlar gördü. Havada çok saydam olan yaprakların üzerinde güneşin parladığını gördü. Bizler birdenbire büyük bir ormana girince güneşin dallar ve yapraklar arasında parlayışını nasıl görürsek o da bunu öyle gördü. Burası aşağıdan kuyudan çok daha iyi. Bütün yaşamım boyunca burada kalmak isterdim dedi küçük kara kurbağası. Bir saat kaldı, bir saat daha kaldı. Dışarıda ne var ne yok. Bu kadar uzaklara geldiğime göre sürdürmeliyim. Ne kadar çabuk sürüklenebilirse o kadar çabuk sürüklendi, yola geldi. Büyük yolun üzerinde güneş parlıyor, toz onu tozlandırıyordu. Burada gerçekten kurudayım dedi kurbağa. Neredeyse gereğinden fazla iyi. Bak işte kaşınmaya başladım. Sonra hendeğe ulaştı. Burada sevda çiçekleri, çayır melekleri bitmişti. Hemen oracıkta mürver ağacıyla muşmula sık çite yaslanmıştı. Ak öksüz urganı çiçekleri tırmanıyordu buraya. Renklerine hiç diyecek yoktu. Bir de kelebek uçuyordu. Kara kurbağası kelebeğin dünyayı daha iyi görmek için dalından ayrılmış bir çiçek olduğunu sandı. Çok doğal geliyordu bu ona. Ben de onun gibi uçabilseydim, dedi kurbağa. Vak, ne hoş olurdu. Tam 8 gün bu hendeğin yanında kaldı. Yiyecek bulması güç olmuyordu. 9. gün gelince kendi kendine daha öteye diye söylendi. Ama bundan daha iyi ne bulabilirdi ki? Belki bir küçük kara kurbağası ya da birkaç yeşil kurbağa. Ertesi gece yelin getirdiği gürültüler yakınlarda akrabalar bulunduğunu muştular gibiydi. Yaşamak çok güzel. Kuyudan çıkmak, ısırganlar içinde yatmak, tozlu yola doğru sürüklenmek, nemli hendekte dinlenmek çok güzel. Ama daha ötede ya birkaç su kurbağası ya da bir küçük kara kurbağası bulmaya çalışalım. Ne de olsa bundan vazgeçemeyiz. Yalnız doğa bize yetmez. Yeniden yola çıktı. Kamışlarla çevrili büyük bir su birikintisinin yanında bir tarlaya geldi, gidip baktı. Su kurbağaları yanına geldiler. Burası size göre çok ıslaktır, öyle değil mi? Diye sordular. Ama hoş geldiniz. Erkek misiniz, dişi mi? Ama bunun önemi yok. Erkek de, dişi de olsanız hoş geldiniz. Akşam bir konsere, bir aile konserine çağrıldı. Büyük bir heyecan, ince sesler, biz bu konseri biliriz. Hiçbir şey sundukları yoktu. İçeceklere değer veriliyordu yalnız. İçecekten bol bir şey de yoktu. Bütün göl önlerindeydi işte. Şimdi daha ötelere gidiyorum, dedi küçük kara kurbağası. Hep daha iyi istiyordu. Yıldızların iri iri pırıl pırıl parladığını gördü. Yeni ayın parlayışını gördü. Güneşin doğduğunu, gittikçe yükseldiğini gördüm. Hala bir kuyuda, daha büyük bir kuyudayım anlaşılan. Yükselmeliyim, coşkuyla, istekle doluyum, dedi. Bir gün gelip ay gökte yüz yuvarlak olduğu zaman, daha yukarıya çıkmam için indirilen bir kova mı bu? Ona sıçrayabilecek miyim, dedi zavallı hayvan. Yoksa asıl büyük kova güneş mi? Ne kadar da büyük, nasıl da parlıyor. Hepimizi alabilir içine. Bir fırsat aramalıyım. Oh, nasıl da parlıyor başımda. Değerli taş bundan fazla parlayamaz. Olanaksız. Değerli taş bende değil. Bunun için ağlamıyorum da. Hayır, ben parıltının da, sevincin de daha yükseğine erişeceğim. Güvenim var ama gene de korkuyorum. Çok büyük bir adım atmış olacağım. Ama bunu yapmak gerek. Hadi ileriye, dosdoğru yola. İleriye atıldı. İnsanların yakın olduğu büyük bir yolun üzerine geldi. Burada bahçeler, bostanlar vardı. Bir lahana tarlasında dinlendi. Ne değişik yaratıklar bunlar böyle. Hiçbirini tanımıyorum. Sonra öbür dünya ne büyük, ne olağanüstü. Ama çevremize bakmalı. Aynı yerde kalmamalıyız. Lahana tarlasına atladı. Ne kadar yeşil burası, ne kadar güzel. Biliyorum, dedi lahana tırtılı. Benim yaprağım buranın en büyük yaprağı. Dünyanın yarısını içinde saklıyor ya, o yarısı beni ilgilendirmez. Kurk kurk, sık adımlarla tavuklar geliyordu tarlaya. Başta gelenin gözü keskindi. Kıvırcık yaprağın üstünde tırtılı gördü. Gagasıyla vurdu, tırtıl yere düştü, kıvrılıp döndü. Tavuk önce bir gözüyle, sonra öbür gözüyle baktı, çünkü bu kıvrılıp bükülmelerin sonunun neye varacağını bilmiyordu. Gönlüyle yapmıyor bunu diye düşündü tavuk. Başını kaldırdı, bir gaga vuracaktı. Kara kurbağası öylesine ürktü ki dosdoğru tavuğun üstüne tırmandı. ''Vay, yardımcı birlikleri de varmış,'' dedi tavuk. ''Şu sürüngen hayvana bakın hele.'' Tavuk geri çekildi. ''Bu yeşil lokma umurumda bile değil.'' Gırtlağı okşar, işte o kadar. Öteki tavuklar da öyle düşünüyorlardı, gittiler. Kıvrılmakla kurtuldum, dedi tırtıl. Aklımızı başımızda tutmamız iyi bir şey ama yapacaklarımın en zoru geride daha. Bu da yaprağıma geri çıkmak. Nerede o? Küçük kurbağa sevgisini bildirdi ona. Çirkinliğiyle tavuğu ürküttüğü için mutluydu. Ne demek istiyorsunuz, dedi tırtıl. Ben kendi çabamla kurtuldum. Görülecek nesne değilsiniz doğrusu. Bırakın da işime bakayım. Lahana kokusu duydum işte. Yaprağımın yanındayım. Kendi işimizden daha iyi bir şey olamaz. Yukarıya çıkmam gerek. Evet, daha yukarıya, dedi küçük kurbağa. Onun duygusu da benimkinin aynı. Ama bugün keyfi yerinde değil. Çok korktu da ondan. Hepimiz daha yukarıya çıkmak istiyoruz. Ne kadar yukarılara bakabilirse o kadar yukarılara baktı. Leylek baba köylünün çatısı üzerindeki yuvasındaydı. Gevezelik etti. Leylek ana da gevezelik etti. Ne kadar yukarıda oturuyorlar dedi kurbağa. Oraya bir varabilsem. Köylünün evinde iki üniversiteli oturuyordu. Biri ozan, öbürü doğa bilimciydi. Biri yüreğine yansıyan her şeyi coşkunlukla yazıyor, kısa, duru, görkemli şiirlerle dile getiriyordu. Öteki doğrudan doğruya çıkarma çarpma yapıyor, her şeyi iyice bilmek, nedenini vermek istiyordu. Tümüyle haklıydı, coşkunlukla, akıllılıkla konuşuyordu. İkisi de iyi, şen insanlardı. İşte güzel bir kurbağa örneği dedi doğa bilimci. Alkole koyayım onu. İki tane koymuştun dedi ozan. Bırak da rahat rahat eğlensin. Ama öyle tatlı bir çirkinliği var ki dedi öteki. Evet dedi ozan. Değerli taşı onun başında bulabileceğimizi bilseydik ben de katılırdım incelemeye. Değerli taş mı dedi öteki. Doğa biliminden hiç anlamaz mısın sen? Ama bütün hayvanların en çirkini olan kurbağanın başında kimi zaman çok değerli bir mücevher bulunduğunu duymuştum. İnsanlar için de böyle değil midir? Ezop'ta, Sokrat'ta ne mücevherler yoktu ki? Kurbağa daha fazla duymadı. Yarısını da anlamadı. İki dost uzaklaştı. O da alkol kavanozundan kurtulmuş oldu böylece. Onlar da değerli taştan söz ettiler dedi kurbağa. Değerli taşın bende bulunmaması çok iyi. Yoksa bir sürü dert açılacaktı başıma. Köylünün çatısı üzerinde bir bağırtı duyuldu. Leylek baba lahana tarlasındaki iki delikanlıya yan yan bakarak ailesine bir söylev çekiyordu. Hayvanların en gülüncü insandır diyordu Leylek baba. Dinleyin nasıl da gevezelik ediyorlar. Gerektiği gibi bağıramazlar bile. Konuşma yetenekleriyle dilleriyle övünürler. Ama pek tuhaf bir dildir bunlarınki. Yaptığımız her yolculukta onlar için anlaşılmaz olur. Biz de kendi dilimizi bütün dünyada konuşuruz. Mısır'da da, Danimarka'da da aynı dili konuşuruz. İnsanlar uçmasını da bilmezler. Demir yolu dedikleri bir şey yardımıyla hızlı giderler. Giderler ya, bu yüzden sık sık canlarından oldular. Düşünüyorum da gagam titriyor. İnsanlar hiç olmasa da yürür bu dünya. Onlarsız da edebiliriz. Yeter ki kurbağalarla solucanlar kalsın. Al sana zorlu bir söylev diye söylendi küçük kurbağa. Ne kadar büyük bir kişi, ne kadar da yükseklerde oturuyor. Hiç kimsenin böylesine yüksekte oturduğunu görmedim. Leylek babanın kanatlarını gerip havaya fırladığını görünce çok iyi de yüzme biliyor diye haykırdı. Leylek ana yuvada Mısır'dan söz etti. Mısır ülkesini, Nil nehrinin suyunu, yabancı ülkedeki eşsiz bataklığı anlattı. Küçük kara kurbağası için çok yeni, çok hoş bir şeydi bu. Mısır'a gitmeliyim dedi. Ama Leylek ya da çocuklarından biri beni götürmek isterse düğün gününde öderim bu iyiliklerini. Evet, Mısır'a gideceğim, çok mutluyum. Duyduğum bu haz, bu istek, başımda değerli bir taş bulunmasından çok daha iyi kuşkusuz. Değerli taş da ondaydı. Yükselmenin, durmadan yükselmenin sonsuz isteği ve hazzıydı. Coşkun, pırıl pırıl sevinçti bu taş. Bu sırada Leylek Baba geldi, otun içinde kurbağayı görmüştü, üzerine atıldı. En ufak bir tatlılık göstermeden yakalayıverdi kurbağacığı. Gaga sıkıştırıyor, yel homurdanıyordu. Hoş bir şey değildi doğrusu. Ama küçük kurbağa yukarıya, Mısır'a gidiyordu, bunu biliyordu. Gözleri parlaktı bunun için. Gözlerinden bir kıvılcım çıkar gibiydi. Bak, canı çıkmış, kurbağa ölmüştü. Ama gözlerinin kıvılcımı ne oldu? Gün ışığı aldı onu. Gün ışığı kurbağanın başındaki değerli taşı aldı götürdü. Ama nereye? Doğa bilimciye sormayın. Ozan'a sorun daha iyi. O masal biçiminde söyler bunu size. Lahana tırtılıyla leylek de bu masalın içindedir. Düşünün bir kez. Tırtıl değişiyor, sevimli bir kelebek oluveriyor. Leylek ailesi uzak Afrika'ya varmak için dağlar, denizler üzerinden uçup gidiyor. Gene de Danimarka'ya, aynı yere, aynı çatı üzerine dönmek için en kısa yolu bulabiliyor. Evet, gerçekten masallara yaraşır bir şey bu. Doğru olmasına da doğru. Doğa bilimciye sorabilirsiniz. O da bunu doğrulamak zorunda. Hem siz de biliyorsunuz. Gözlerinizle gördünüz. Peki ama değerli taş, kurbağanın başındaki değerli taş, onu güneşte arayın. Görebilirseniz görün. parıltı çok güçlüdür. Dünyanın bütün görkemini görebilecek gözlerimiz yok daha bizim. Ama olacak. Bir gün olacak kuşkusuz. Masalların en güzeli de bu olacak. Öyle ya, masala biz de katılacağız o zaman. İçinde bizler de bulunacağız. Kitabın sonu.